Felsefeci ve müneccimlerin açıkladığı bazı sebepler. Bu sebeplerin en başında bazı teolog felsefecilerin ve müneccimlerin hareketlerinin hadiselerin meydana gelmesinin sebebi olduğu sandıkları 9. Atlas Felek'tir. Onlara göre hadiselerin sebeplerine ilişkin bilgilerin kaynağı bu 9. Felek'tir. Bu temel anlayışı ortaya koyduktan sonra ya onun vacibül vücudun bir malulu olduğunu, onu akıl veya nefis ya da başka bir olgu aracılığıyla etkin kıldığını söylerler. Ya da onun malul olmasını inkar ederek bizzat onu vacibül vücut olarak görürler. İşte saydığımız bu grupların bu sözleri, bu bağlamda ileri sürülmüş sözlerin en fasit, en sapık olanlarıdır. Allah onlardan bizi uzak kılsın kardeşlerim. Çok da zeki olmalarına rağmen bu gerçeği maalesef görememektedirler. Geri kalan insanların birçoğu da onlara nasıl bir cevap vereceğini bilememektedir. Göğe bakan bir kimse, göğün hareketinin yüceler aleminde meydana gelen bütün hareketlerin sebebi olmadığını anlar. Çoğunlukla şöyle denir. Gök, maşriki hareketiyle içindeki bütün felekleri maşrikten mağribe doğru hareket ettirir. Fakat bununla beraber her feleğin kendine özgü başka bir hareketi vardır. Ve bu genel hareketten ayrıdır. Sabit cisimler feleği güneş, ay ve doğup batan yıldızların kendilerine özgü hareketlerinin olması gibi. Bu farklı ve kendine özgü hareketler sözünü ettiğimiz ve aynı zamanda farklılıklaştıkları hareketin sonuçları değildir. Felekleri de ve bu 9. feleğin malulu sayılmazlar. Varsayalım ki hadiseler, meydana gelen hadiseler üçgen, dörtgen, altıgen ve paralel gibi muhtelif şekiller yıldızların hareketiyle meydana geliyor. Fakat bilinen bir şey vardır ki muhtelif şekiller 9. feleğin hareketinin malulu değildir. Bilakis 9. feleğin hareketi sebebin sadece bir cüzüdür. Tıpkı her feleğin hareketinin sebebinin bir cüzi olması gibi. Bir göksel şekil de bu iki hareketin veya muhtelif hareketlerin bir araya gelmesi sonucu meydana gelir. Varsayalım ki 9 felek yan yana geldi. Bunların da 7 tane hareketleri var. Hatta bunların etkinliğine inananlara göre bu sayı daha fazla. Bunu da değişik hareketlerin delalet ettiği fazladan olan diğer felekler açısından belirginleştirebiliyoruz. Bedir feleği gibi. Ki yıldızların istikameti ve dönüşü bu felek çepeçevresinde gerçekleşir. Bunun dışında başka hareketlere de kaynaklık eder. Böyle olunca 9. feleğin hareketini bütün hadiselerin sebebi olarak gören kimse sözünü ettiğimiz bu felsefeciler ve müneccimler nezdinde bilinen şeylerle çelişkiye düşmüş olur. Akıl sahibi olan herkes de bunun bir şeylerle çelişkiye düşmüş olduğunu anlar. Sonra diyelim ki 9. feleğin hareketi bütün feleklerin hareketinin sebebidir. Fakat bu sebep bulutların oluşması, gök gürültüsü, şimşeğin çakması, yağmurun yağması, bitkilerin yeşermesi, canlıların ve madenlerin çeşitli hallerinin oluşması gibi şeylerin meydana gelmesi üzerinde tek ve bağımsız etken değildir. Çünkü bu cisimlerin hareketlerinin tümü feleklerin hareketlerinden kaynaklanmaz. Bilakis bunların bir takım güçleri vardır. İçlerinde bir takım sebepler barındırmaktadır. Ve bu kuvvet sebepler başka hareketin de oluşmasına sebep olmaktadır. Nitekim her felek için bir hareket başlangıcı vardır ki bu da başka bir felekten kaynaklanmaz. Hareketlerin izahına gelince Bütün hareketler ya doğal, ya irade, ya da icbaridirler. İcbari hareketler icbar edene tabidir. Doğal hareketlere gelince hareket ettirici bunun farkında bile değildir. Toprağın aşağı doğru hareket etmesi gibi. İradi hareketlerin ise hareket ettirici farkındadır. Canlıların hareketleri gibi. Varlıklar içinde doğası gereği veya iradesine bağlı olarak hareket edenlerin ve hareketlerin kaynakları kendileridir. İcbari olarak hareket edenleri ise hareket etmeye mecbur bırakan şey bir mahluktur. Dolayısıyla bu mahlukun onu mecbur bırakması icbari, kabule yatkın olmasından ileri gelmektedir. Bu da icbar edenden kaynaklanmayan bir anlamdır. Dolayısıyla feleklerin hareketleri bir araya geldiği zaman söz konusu cisimleri hareket ettirme noktasında bağımsız bir etki gösteremezler. Sebebin bir parçası sayılması caiz olsa da, nitekim güneşin bazı cisimlerin gelişmesi, yaşlığı, kuruluğu ve benzeri halleri üzerinde bir sebep olduğunu görürüz. Sonra bunların sebep olduklarını kabul etsek bile, bunların önünde bir takım engeller ve muhtelif etkenler olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü akla gelebilecek hiçbir sebep yoktur ki, irade veya doğal yahut dua ve sadaka gibi salih ameller kapsamına giren bir engeli de bulunmasın. Çünkü kardeşlerim dua, sadaka gibi salih ameller belaların ve gök menşeli afetlerin savulmasında en büyük etken rolünü oynar. Bu yüzden azap için birer sebep olan güneş tutulması gibi semavi ayetler karşısında bu tür salih amellere sarılmamız emredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, güneş ve ay bir kimsenin hayatta kalması veya ölmesi üzerine tutulmazlar. Bilakis güneş ve ay tutulması Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Allah bunlarla kullarını azabından korkutur. Bunu gördüğünüz zaman derhal namaza koşun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, güneş tutulduğu zaman namaz kılmamızı, Allah'ı zikretmemizi, istiğfar etmemizi, sadaka vermemizi ve köle azat etmemizi emretmiştir. Gözle görülen bütün varlıklara, dokuzuncu felekten bu yana birer birer baktığın zaman, bunların kesinlikle herhangi bir hadisenin bağımsız tek sebebi olmadıklarını görürüz. Bunlar hadiselerin sebeplerinin bir parçası olsalar da başka sebepleri vardır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rabbim hakkı hak olarak bilmeyi nasip etsin. Kulun günahtan başka bir şeyden korkmaması sözünün izahına gelecek olursak, kulun ancak günahından korkması, bunun bir insanın başına gelen musibetin günahından dolayı geldiği bilindiği zaman anlaşılması daha kolay olur. Bu ise iç ve dış alemdeki ayetler aracılığıyla bilinir. Ayrıca esas olarak Allah'ın kitabında yaptığı açıklamalar bu hususu en net şekliyle ortaya koymaktadır. Nitekim başka yerlerde bu hususu bütün detaylarıyla anlatmıştık. Ebu Zer Aleyhisselatü Vesselam'dan aktardığı bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu. Ey kullarım, bunlar sizin amellerinizdir. Onları size sayarım ve karşılıklarını eksiksiz olarak veririm. Hayır bulan Allah'a hamd etsin. Bundan başka bir şeyle karşılaşan da kendinden başkasını kınamasın buyurmuştur. Bu hadiste de anlaşılıyor ki kul karşılaştığı her hayırdan dolayı Allah'a hamd etmeli. Çünkü bu hayrı kendisine bahşeden yüce Allah'tır. Eğer bir kötülükle karşılaşırsa sadece kendini levmetsin, kınasın buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mağfiret dilemenin efendisi kulun şöyle demesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim söze ve ahde bağlıyım. Yarattıklarının şerrinden sana sığınırım. Bana bahşettiğin nimeti itiraf eder, günahlarımı da sana itiraf ederim. Beni bağışla, çünkü senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Bana bahşettiğin nimetleri itiraf ediyorum sözüyle kul, nimetleri itiraf edip ikrar eder. Günahlarımı itiraf ediyorum sözüyle de günahları ikrar eder. Bu yüzden ben nimetle günah arasında bir halde sabahlarım. Bu sözüyle nimetten dolayı şükretmeyi, günahlardan dolayı da mağfiret dileme kastedilmiştir. Ancak şükür nimetten sonra olur. Tevekkül ve ümit ise nimetten önce. Hazreti İbrahim'in ayette yer alan şu sözünden de anlaşılacağı gibi, o halde rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin, ona şükredin buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a hamdolsun, ondan yardım diler, ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız buyurmuştur. Burada Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a hamd etmeyi, ondan yardım dilemeyi, ondan mağfiret dilemeyi bir arada zikrediyor. Bundan da anlaşılıyor ki, sebeplere bağımsız etkenler olarak sarılmak şirktir. Şirk ise zulüm ve cehalettir. İşte Allah'tan başkasına dua eden, ondan başkasına güvenip dayanan kimsenin hali budur. Sebeplerin en büyüğü dua ve tevekküldür. Aynı şekilde dua ve tevekkül de Yüce Allah'ın sebepleri kıldığı şeyler açısından en büyük sebep konumundadır. Dolayısıyla benim için takdir edilen şey gerçekleşir. Dua etsem de etmesem de, tevekkül etsem de etmesem de fark etmez diyen kimse, benim için mutluluk ve mutsuzluktan hangisi taksim edilmişse o gerçekleşir. İnansam da inanmasam da, ibadet etsem de etmesem de fark etmez diyen kimseden farksızdır. Bunun sapıklık ve küfür olduğu açıktır. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Önceki sözü söyleyen kimsenin bu yaklaşımı ikincisini söyleyeninki kadar koyu bir sapıklık olmasa da neticede o da sapıktır. Çünkü dua ve tevekkülün maksatla ilişkisi imanla uhrevi mutluluk ilişkisi kadar kesin ve belirleyici değildir. Fakat Yüce Allah duayı bir şeyin sebebi kılmışsa, bunun Yüce Allah'ın salih ameli bir şeyin sebebi kılması düzeyinde olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Çünkü Yüce Allah bu maksadı sebepsiz olarak veya başka bir sebeple de yapmaya kadirdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Aynı şekilde bir menfaatin elde edilmesi veya bir zararın bertaraf edilmesi konusunda vacip veya müstehap nitelikli olarak emredilen meşru bir sebepleri terk etmek de şeriat açısından yerilmesi gereken bir davranıştır. Ve aynı zamanda akıl dışıdır. Bu yaklaşım içinde olanlar bu noktada büyük bir yanlışlık işlediler ve emredilen sebepleri terk etmenin tevekkülün bir parçası olduğunu sandılar. Tevekkül ise şu halde ona kulluk edin ve ona tevekkül edin ayetinde olduğu gibi ibadetle eşdeğerdir. İbadet ise emredilen bir husustur. Dolayısıyla emredilen ibadeti terk edip de Allah'a tevekkül eden kimsenin bu ameli, durum olarak Allah'a ibadet edip de tevekkül etmeyen kimseden daha iyi değildir. Bilakis her ikisi de Allah'a isyan etmişlerdir. Onun emirlerinden birini terk etmişlerdir. Allah anlayışımızı artırsın. Tevekkül kavramı, Allah'ın emrettiği bazı hususları yerine getirme hususunda yardımcı olsun diye Allah'a güvenip dayanmayı ve kulun güç yetiştiremediği bazı şeyleri vermesi amacına yönelik olarak ona güvenip dayanmayı içerir. Çünkü Allah'tan yardım isteme amel esnasında olurken tevekkül bundan daha geniş bir alanı kapsar. Allah'a tevekkül etme, bir menfaati sağlama ve bir zararı bertaraf etme amacına yönelik de olabilir. Allah Azze ve Celle, eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter, yakında bize lütfundan verecek, Resulü de biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladı. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını kat kat artırdı. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın emrettiğini yapmayan kimse bu hususta Allah'tan yardım dilemiş de olmaz. Bu mevzuda tevekkülü de terk etmiş olacağı için de ibadet ve istianeyi terk etmiş sayılır. Bir başkası da emredilen fiili yapmaksızın Allah'a tevekkül eder. Bu ise yerilmiş bir acizliktir. Nitekim Ebu Davud'un Sünen'de rivayet edilen bir hadiste iki adam birbirinden davacı olur. Aleyhissalatü vesselam'a müracaat ederler. Aleyhissalatü vesselam bunlardan birinin aleyhine hüküm verir. Bunun üzerine aleyhine hüküm verilen Allah bana yeter. O ne güzel vekildir dediğinde aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah acizliği kınar. Fakat senin akıllı ve zeki olman, bütün fırsatları kullanman gerekir. Buna rağmen bir iş seni alt ediyorsa o zaman Allah bana yeter. O ne güzel vekildir de buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güçlü mümin Allah'a zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Her hayırda sana faydalı olan şeyde hırslı ol ve Allah'tan yardım dile. Sakın acizlik gösterme. Eğer bir şey sana isabet edecek olsa, eğer şöyle yapsaydım şöyle olurdu, keşke şunu yapmasaydım da başıma böyle şeyler gelmezdi deme. Fakat Allah takdir etti. O dilediğini yaptı de. Eğer keşke dersen bu şeytana kapı açar buyurmuştur. Çünkü kardeşlerim, insana yapması emredilen fiiller hususunda kadere bel bağlaması emredilmiş değildir. Fakat başından savacak imkanı bulunmayan musibetler başına geldiğinde kadere dayanması emredilmiştir. Bu yüzden başına insanların veya başka varlıkların fiilinden dolayı bir şey gelirse buna sabret, kadere rıza göster ve teslim ol buyurmuştur. Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir musibet Allah'ın izni olmadan isabet etmez. Kim Allah'a inanıyorsa Allah onun kalbini hidayete erdirir buyurmuştur. Burada kastedilen başına bir musibet geldiği zaman bunu Allah katından olduğunu bilen, rıza gösterip teslim olan kimsedir. Allah bizi inanan müminlerden, salihlerden kılsın. Adem ile Musa'nın tartışmasına gelecek olursak, bu yüzden Adem aleyhisselam Musa aleyhisselama şöyle demişti. Sen Allah'ın benim yaratılmamdan şu kadar yıl önce benim hakkımda takdir ettiği bir şeyden dolayı mı beni kınıyorsun? Adem aleyhisselam bu sözüyle Musa'ya karşı sağlam bir kanıt ortaya koymuştu. Çünkü Musa ona şöyle demişti. Niçin bizi ve kendini cennetten çıkarttın? Bunu söylemekle onun işlediği bir fiilden dolayı başına gelen musibetten dolayı onu kınamıştı. Bunun bir günah olmasından dolayı değil. Bundan dolayı da Adem ona karşı kaderi bir kanıt olarak ileri sürmüştü. Bazı grupların sandığı gibi Musa'nın Adem'i kınamasının nedeni davranışının bir günah olmasından dolayı olması hususuna gelince hadiste kastedilen husus bu değildir. Çünkü Adem aleyhisselam o günahtan tövbe etmişti. Günahından tövbe eden bir kimse de hiç günahı olmayan kimse gibidir. İnsanların ortak görünüşüne göre günahtan tövbe eden birini kınamak caiz değildir. Öte yandan Adem aleyhisselam kaderi kanıt olarak ileri sürdü diye bir başkasının da işlediği günahı mazur göstermek için kaderin arkasına sığınmayacağı bütün grupların ortak görüşüdür. Müslümanlar, diğer dinlerin mensupları ve aklı başında olan herkes bu hususta görüş birliği içindedir. Çünkü bu şekilde kaderi bahane etmek kabul edilen bir şey olsaydı önüne gelen aklına estiği gibi adam öldürür, başkalarının mallarını gasp eder, yeryüzünde türlü türlü bozgunculuk çıkarır, sonra da bu benim kaderimdi derlerdi. Ayrıca yaptığı bir hatadan dolayı kaderi gerekçe gösteren kimse, kendisine karşı bir suç işlendiğinde ve bu suçun gerekçesi olarak da kader gösterilmediğinde bunu kesinlikle kabul etmez. Böylece kendisiyle çelişkiye düşmekten kurtulamaz. Bu sözdeki çelişki onun yanlış ve fasit olduğunun en somut kanıtıdır. O halde suç işlerken kaderi gerekçe olarak göstermek ta baştan itibaren aklen yanlış bir davranıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, kader konusunda yanılanlar, kaderi kabul edip emri kabul etmeyen müşrik ibahiyeciler, emri kabul edip kaderi kabul etmeyen mecusi kaderciler gibi kadere Allah'ın kullarının fiillerinin yaratıcısı olduğu anlamında inanılması gerektiğini sananlar veya kaderle birlikte teklifin makul olmayacağını zannedenler yüce kanun koyucuya sırf ilahi meşiyetinden dolayı itaat edildiğini, fiilleri işleyenin Allah olduğunu düşünenler ve bunu emir ve yasakla ilgili uygun sebepler içermeyen fiillerle ilgili bir kanıt olarak değerlendirenler, böylece kullarla ilgili dünyevi ve uhrevi maslahatları, iyilikleri ve maksatları, şeriatın kapsamını inkar edenler, şeriatı bazı olgularla sırf görünüşte ilintili olarak düşünen, şeriatın içerdiği hükümler için uygun ve uyumlu illetler ve mağlurlar öngörmeyenler, fiillerin yönelik oldukları bazı hedefler için gerçekleştirilmesini, bunların iyi ve emredilen, kötü ve yasaklanan şeyler olarak belirgenleşmesini inkar edenler bunu söylerken de kaderi gerekçe olarak ileri sürerler. Yaratıcı olan Allah, bütün bunları olumsuzladığını bildiği halde böyle bir anlayış içinde olanlar büyük bir yanılgı içinde sapıktırlar. Söylediklerinin yanlışlığı zorunlu olarak bilinen bir gerçektir. Kitap ve sünnette bu anlayışın fasit olduğu, kesin olmasının yanı sıra aklı başında olan herkes de bunun yanlış olduğunu kesin olarak bilir ve anlar. Çünkü Adem oğullarının geneli kadere inanır ve şöyle der: deliler ve hayvanlar da dahil olmak üzere saldırganların cezalandırılmaları gerekir. Saldırganlıklarına son vermeleri için terbiye edilmelidir. Fiilleri takdir edilmiş ve Adem oğullarından kemal sahibi olanlar saldırganlıklarını affediyorlar olsa da fiilleri eğer takdir edilmişse kula düşen sabretmektir. Takdir edilen musibetlere rıza gösterme, günahlardan ve kusurlardan dolayı istiğfar etmedir. bunların meydana gelmesini mazur göstermek için kadere sığınmaz. Allah'ın kendisi için takdir ettiği nimetlerden ve bağışlanmalarından dolayı şükreder. Böylece şükrü, sabrı, istiğfarı, kadere imanı ve şeriata uymayı bir arada gerçekleştirir. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.